Ayrım 23. Hata yaptığımı çok geçmeden kavradım. Duygunun güzelliği yakınında değil, ancak ondan uzaktayken anlamlı ve katlanılabilirdi. Ama her iki durumda da güzelliğinin resmi belleğimde kalmıyordu. Birbirimize yakınlaştıkça kişiliğinde güzelliğinin etrafa saçtığı o saf daveti gölgeleyen pürüzlü yeni yüzeyler keşfettim. Bir kere cinselliği uykudaydı, yatakta utancının sınırı ve dibi yoktu. Neredeyse içinde erkek varsa gördüğü rüyadan bile utanıyordu. Çıplakken ona zevk vermek için yaptığım her şey ağır bir hakaret gibi utancına utanç ekliyor, yoğunlaştırıp büyütüyordu. Sevişirken adını söyleyecek olsam benliğinin yeni yeni farkına varan küçük bir çocuk gibi hemen içine kapanırdı. Utancı öylesine belirgindi ki çoğu zaman zamk gibi bana da yapıştığını, hareketlerimi kısıtladığını hissederdim. Her sevişme sonrasında onu düştüğü kuyudan çıkarmak saatlerimi ve bütün sabrımı alıyordu. Utancını aldırmadan sadece bedeniyle ilgilenebilirdim. Ama her seferinde bir düğüm gibi çözülmesi gereken cinselliği, orgazmın ardında ya derin bir umursamazlığa, daha çok da gözyaşlarını akıttığı kısa süreli bir sinir krizinin içine yuvarlanırdı. Cinsel haz açlığı çeken bir kadınla utançtan ölmek üzere olan bir bakire. İki aykırı ruh hali arasında sonsuz geliş ve gidişler. Durumu kısaca böyle tanımlanabilirdi. Soyunduğunda hüznünün sadece kişiliğini değil bedenini de ele geçirdiği ortaya çıkıyordu. Ona yaklaştığımda terk edilmiş bir çocuğa sarılacağımı düşünmekten kendimi alıkoyamazdım. Hepimiz gibi hava soluyor ama çiçeğin havayı karbondioksite dönüştürüp salması gibi yalnızca hüznü geri veriyordu. Kısacası hüzünlü bir yüzü, hüzünlü bir sesi ve tabii ki hüzünlü bir çıplaklığı vardı. Onun gibi gösterişli bir kadın için gerçek bir tarihsizlikti bu. Aslında onu zar gibi kuşatan, soluk aldırmaz bu hüzünden, utançtan kurtulmak istiyordu Duygu. Benim ona yönelişimin ardında uzun süredir aç dolaşan özgüvenimi beslemek varsa, onunkinin ardında da henüz karşılaşmadığı mutluluk özlemi yatıyordu. Belki bu nedenle bulduğunda mutluluğa öylesine arsızca sarılıyordu ki, görüntüsü her oburunki gibi tiksinti vericiydi. Açlığı onu adeta aptallaştırmıştı. Mutluluğa kavuşmak için bulduğu nedenlerin akla uygunluğunu bile göz ardı ediyordu. Rastgele giydiğim bir gömlek, mırıldandığım bir şarkı, hatta bulutsuz bir gökyüzü ona ondan başkasının asla fark edemeyeceği gizli mesajlar ileterek sevinçten çıldırmasına yol açıyordu. Zamanı ve şiddeti kestirilemeyen bu nedensiz ruhsal patlamalar sonunda ondan uzaklaşmama yol açtı. Ağzını açtıkça içinden fışkıran bu garip mutluluk ya da mutluluk açlığı ile zehirleniyordum. Duygunun sanki yazgısıymış gibi peşine düştüğü hüzünlü özlemin sonuna vardığımızda tanımadığım bu kadınla tek şeyi paylaşıyorduk. Uzun sessizlikleri. Üstelik ortalık artık hep gözyaşı kokuyordu. Ondan uzaklaştığımı fark ettiğimde ilişkimiz ikinci evreye vardı. Duygu yalnızlık durağından hızla acı istasyonuna geçti ve bu kısa yolculuk aşk ile acı arasında garip, ancak onun gibi birisinin oluşturabileceği bir eşitlik kurulmasıyla sonuçlanıverdi. Acı artık aşkının derinliğini kanıtlayan hassas ilahi bir iskandildi sadece. Ruhsal duygusal özünü yitirmiş bir ölçü birimine dönüşmüştü. Nedenli çok acı çekerse acısının kaynağı olan aşığına onu o denli çok sevdiğini kanıtlamış oluyordu. Üzerine ağır bir koku gibi sinen bu duygu, aşık kimliğinin de en belirgin kanıtı olup çıkmıştı. Sonunda garip bir durumun içinde bulduk kendimizi. İki tarafın da diğerinden bir şey ummadığı, beklemediği bir ilişki. Bir tür yeni uyum. Aramızda oluşan bu uyum aslında oynak bir dengesizlikti. O acı ve ümitsizlikle bana doğru atıldıkça sarsılıyor, iki yana savruluyor ama bulunduğum yeri asla terk etmiyordum. Sonra şaşırtıcı bir şey fark ettim, duyguyla ilgili. Acı çekmeyenlerin acı çekme yetenekleri yoktur ve bu kişinin ruhsal zenginleşmesinin önündeki bir eksikliktir. Böyle düşünüyor, sanki sadece kendisinin değil, yaşayan herkesin acısını çekiyordu. Bu kadar geniş ve yaygın bir acıya nasıl dayanıyordu anlayamıyordum. Belki de acıları süreklilikten yoksundu. İlk sevişmemizin, eğer bir erkekle bir kadının gerçek tanışması ilk sevişme ise üstünden 12 ay geçmişti ve artık ayrı sayılırdık. Onu görmeye gitmiyordum. Aslında dayanamadığım aşk acısı değil, aşk acısı çeken birini seyretmekti. Ne zaman görüşsek hemen yakınmaya başlıyordu. Sanki aşık olduğunu kanıtı sadece ve sadece sevildiğine inanma isteğinin doyurulmasıyla bağlantılıydı. Eğer acılarını yazabilseydi okurdum ama seyretmek. Bundan iğreniyordum. Artık sevişmiyor, hatta konuşmuyor, sadece onu gözlüyordum. Bir süre sonra aşığı olarak yitirdiğim sabrı dostu olarak da göstermekten kaçınır oldum. Her şey çok belirgin, çok açıktı. gerçek anlamda ne zaman yakınlaşsak hemen ruhunu soyar, önümde çırılçıplak kalırdı. Bu hiç acıma duygusu uyandırmadı bende. Beni aldatmıştı, güzeldi, kırılgandı ama hiç gizli yoktu. Bana gelince artık çok para kazanıyordum. Bu da sabırsızın biri yapıp çıkmıştı beni. Dostça ayrıldık. En azından durum benim için böyleydi. Birlikte yol aldığımız tekne fırtınada batmadı. Birdenbire alabora olmadı. İçine sızan sularla yavaş yavaş gözlerimizin önünde sulara gömüldü. İkimiz de olup bitenin bilincindeydik. Ama ikimiz de değişik nedenlerden dolayı suyu boşaltmayı denemedik. Duygu hüzün değil, duygu yoğunluğu diyordu etrafa bir is gibi bulaştırdığı o yoğun kasvete. Ruhu belki çok zengindi ama hiç alıcısı yoktu bu hazinenin. Duygu ile sevda arasındaki dönemi daha çok para kazanmanın değişik yollarını keşfetmek, para kazanmanın bir amaç değil bir meslek olduğunu öğrenmekle geçirdim. Ama yüzümün değiştiğinden, ikinci yüzümün ise hiçlikten doğduğundan, bu garipliğin tanıdığım kadınları ölüme sürükleyeceğinden habersizdim o sıralarda. Sevdayla tanışmam, duyguyla birbirimizi aramaktan vazgeçmemizden tam 3 yıl sonra, 1990'da oldu. Borsadaki aracı kurumların bir vakıf yararına düzenlediği akşam yemeğinde şarkı söylerken gördüm onu. Aslında gördüm demek yanlıştı. Sevda görülen değil, duyulan, bakılarak değil, ancak dinlendiğinde kavranabilen bir kadındı. Yani bir beden yoktu, mavi bir tuvalete bürünmüş, araştırıcı, mezzo soprano bir ses vardı sahnede. Onu yemekten sonra kuliste coşkun bir hayran kitlesinin arasında buldum. Erkekler de çevrelenmişti. Görünmüyordu ama orada olduğu belliydi. Sesinden yayılan çekim gücü varlığını, bedeni görünmese de bütün erkeklere, kadınlara da haber veriyordu. Mozart'ın dehası nasıl kavrandı? Mozart'ın müziği Salieri'nin dediğine göre hiçbir müzik parçasının bittiği gibi bitmiyordu. Etrafındakiler Sevda'nın söylediklerine aldırdıkları yoktu, sadece dinliyorlardı. Sesinin bir pınardan fışkıran suyun doğal çınlamasını hatırlatan armonisi herkesi ele geçirmişti. Fareli köyde değildik ama çocuklar gibi büyülenmiştik. Salieri farkında olmadan mükemmelden ya da şaheserden daha büyük, bu tanımları aşan yeni bir tanım yapmıştı. Sadece bu açıdan bile, yani Mozart'ın dehasını herkesten önce kavradığı için Salieri de büyük bir müzisyen olarak sınıflandırılabilir. Akışı birden hızlanan, su sesini andıran gülüşünün ardından devam etti. Çevresinde yarattığı dalgalanmaya aldırdığı yoktu. O zamana kadar hiç kimseyi dinlemediğim kadar dikkatle dinliyordum onu. Mozart'ta müziğin hiçbir müziğe benzemeyen başlayışı, yapılanışı ve zenginliğiyle hiçbir müziğe benzemeyen bitişi vardı. Tanrı'nın soluğu, Tanrı'nın neşesi ve Tanrı'nın karmaşası ya da... Sözleri ders veren bir hocayı hatırlatıyordu. Sonradan gerçekten hoca olduğunu, konservatuvarda şan ve müzik tarihi dersleri verdiğini öğrenecektim. Önümdekileri yararak tıpkı çölde o aldatıcı ufukta beliren vahadaki pınara koşan, gözü başka hiçbir şey görmeyen bir zavallı gibi çemberin ortasındaki su sesine yöneldim. İnsanı içki gibi sarhoş eden ses umutlu erkek gözlerinin odağından dağıtılıyordu. ''Ya Beethoven?'' Soruyu sorana değil, tam karşısında olduğum kadına, ona daha doğrusu o sese bakıyordum. Beethoven'in şaheserlerini sağırlığına ve aşk acısına borçluyuz. Eğer siz, parmağı beni gösteriyordu, Tanrı'nın yerinde olsanız Beethoven'ı kulağı duyan mutlu biri yapar mıydınız? Belki yapardım ama karşımda akan suya ancak hayırla ulaşacağımı, öteki erkeklerden daha önce belki de para kazanırken edindiğim o atik refleksle kavradım ve hemen hayır dedim. Sevda bir karşılıktan çok inançlı bir amine benzeyen hayırımı duyunca hafifçe gülümsedi. Gülümserken hayırsever birine benziyordu. Çünkü gülümsemesi sadece beni değil sesinin melodisine kapılan herkesi kucaklıyordu. Kimseyi aldırmadım ve elimi uzattım. Para ya da değerli bir şeye uzatır gibi, isteyerek ve umut ederek. Sevdayla akşam yemeğine çıkmak için 6 hafta beklemem gerekti. İkinci haftadan başlayarak bütün bu süre boyunca onu neredeyse her gün aradım. Kendine güvenen bir erkek nasıl davranırsa öyle davranıyor, onu elde etmeden önce teslim olduğumu, kendimi ona her gün yeniden teslim ederek kanıtlıyordum. Sevda duygudan sonra tam anlamıyla bir şenlikti, lezzetli, doyurucu ve içerikli. Biraz yapaydı belki ama bu güzelliğini anlaşılır kılmak için gerekliydi bence. Çünkü o bir sanat eseriydi ve sanatla bir parça yapaylık demek değil miydi? Sonraları müziğin dışındaki konularda epeyce yüzeysel olduğunu keşfedecektim. Ama bu yüzeysellik ona yakışıyor, hatta kişiliğine, özü olanlara az bir derinlik katıyordu. Duygunun tersine mutlu biri sayılırdı. Ama mutluluğu neşesi gibi soyuttu, parlak yıldızları hatırlatıyordu. Görüp büyüleniyordunuz ancak asla ulaşıp dokunamıyordunuz. Ama mutluluğu değil, asıl sesiydi içkiye benzeyen. Paylaşılabiliyor, paylaştıkça da başınız dönüyordu. Kesin olan şuydu, güzelliğini anlayabilme, kavrayıcı keskin bir yetenek gerektiriyordu. Neşesi de güzelliği kadar ilgimi çekerdi. Öyle ki neşesi hem kölesi hem de efendisiydi. Ama bu durum zaman zaman karşısındakini yorar, lezzetini almadığı egzotik bir baharatı zorla yutmak zorunda kaldığını düşündürürdü. Komik de sayılırdı. Komikliğinin ardında gelişmiş bir sense of humor değil, kendini iyi karikatürize etme becerisi vardı bence. Yakınındakilerin birçoğunun onu biraz kendini beğenmiş bulduğunun farkındayım. Sevda erdemlerini birer değer gibi değil de yaşamını renklendiren hoşluklar olarak gördüğünden onları sakınmadan gülümsemesi gibi cömertçe karşısındakilerin dikkatine sunardı. Yanlış anlaşılmasının nedeni buydu bence. Nasıl anlaşılırsa anlaşılsın kimse ondan uzak duramazdı. Öyle sesi olan birinden asla nefret edemezdiniz. Dışarıdan bakıldığında enerjik biri gibi görünürdü ama içi huzurlu birinin enerjisi değildi bu. Yine de içini sesinin ardında tutar, pek belli etmez, kendini ele vermezdi. Bir yıla yakın bir süre onun, biz ölümlere armağan edilen varlığının en yakınındaki kişi oldum. Buna karşın amacı belirlenmemiş, seyrek dokunmuş bir ilişkiydi aramızdaki. Durum en azından benim için böyleydi. Çok sık seviştik, öncelikle sevişmeyi, daha doğrusu birbirimizle sevişmeyi seviyorduk. Sevda bu işi yatak odamdaki büyük aynanın önünde yapmaya bayılıyordu. Böylelikle hem sevişen biri olarak bedensel zevk alıyor, hem de tutkuyla sevişen bir çifti seyreden bir sapkın gibi ayrı bir haz dalgasının içinde titriyordu. Vücudunun bir belleği olduğu kesindi. Hangi noktasına dokunsan bedeni hemen ardından ne yapması gerektiğini hatırlatır, eğilip bükülerek kendini cömertçe sunar ve böyle anlarda yüzünde gece açmış bir çiçek gibi şaşırtıcı bir gülümseme belirirdi. Ona rastladığımda çoğu güzel kadının narsist olduğunu öğreneli çok olmuştu. Ancak Sevda'nın kendinde aşık olduğu o yeni yağmış kar kadar el değmemiş güzelliği değil, doğal olarak onu da kışkırtan sesiydi. Rahatsız etse de çevresindekilerce de kabul gören bu narsistliği başkalarını sevmekten alıkoymuyordu onu. Beni sevmiş miydi? Bilmiyorum. Beni ne sevmesini istedim ne de bekledim. Bir şeyi derinlemesine ele geçirmek için kavramak gerektiğini bildiğimden, sorumluluk almaktan kaçınarak, kavramak için çaba sarf etmeden, sadece onu elde etmek ve uzun süreli olamayacağını bile bile onu sahip olmakla ilgilendim. Neden ayrıldığımızı hala bilmiyorum. Oysa tanıdıklarım arasında birlikte olabileceğim tek kadındı. Ayrılma nedenimiz ilişkimizin dokusundaki seyreklik, bir bağ oluşturmaktan kaçınmamız, belki de olanla sürüp gidenle yetinmemizdi. Sevda 1991'de 34 yaşına girmemden hemen sonra tadını çıkarabileceğim kadar bir servet edinmişken, son kez olduğunu bilmeden, en azından ben bilmiyordum, seviştiğimiz o büyük aynanın içinde kulağıma eğilip "Gidiyorum" deyiverdi. O gün sesinde ilk kez hiç durmadan akan o berrak mavi suyun şırıltısını duymadım. Giderken yaşamının 3 oktavlık sesi gibi geniş bir aralıkta hep özgürce salınacağını düşünüyordum. Bunu ona söyledim. Yüzünde daha önce hiç görmediğim, sanki ayrılık için bir başkasından ödünç aldığı bir gülümseme belirdi. Ertesi hafta Kanada'ya uçuyordu. Artık orada şarkı söyleyecek, suyun hemen donduğu bir ülkede akacaktı. Gittikten sonraki birkaç hafta boyunca salgın bir hastalık gibi çabucak etrafına bulaşan neşesini özledim. Sonra düşündüğümün aksine kolayca unuttum onu. Gözlerimi bu unutuluşla araladım. Kedi hala bana bakıyordu. Elimi salladım. Sonra kadehin içinden buz alıp arkasından attım. İkinciyi de atacaktım, kayboldu. Belki biraz daha Sevda'yı düşünürdüm. Ama telefon çaldı. Ferda. Nejat'tı. Sesi her zamankinden de yorgundu. Hala ajansayım dedi. Ayhan'ı polise teslim etmişti. Durumu anlattım diyerek mırıldandı. Gelsene. İçki için bile geç olmuştu ama Nejat pek sık davet etmezdi birini. Duygu ile Sevda'yı boş kadehle bırakıp çıktım. Çıkarken kedi tekrar salona dönmüş beni gözlüyordu. Yarım saat sonra ajansa vardım. 3 katlı binada bekçi ve Nejat'tan başkası yoktu. Ama masasının üstünde bitmek üzere olan bir şişe vardı. Uzun zamandır içiyor diye düşündüm. Bu da pek sık olmazdı. Merhaba dedim. Gülümseyince yanına oturdum. Nejat omzunu silkti. Pek iyi sayılmam. Sormamıştım ama haklıydı, kötü görünüyordu. O başlayalı çok olmuştu. Bir kadehte birlikte içtik havadan sudan konuşarak. Ayhan'dan söz etmedik. Zaten içmesinin nedeni Ayhan değil, Beyhan'dı. İyi bir kadındı diyerek başını salladı. Beyhan, yüzüne sorarak baktığımı fark edince, hayır ölmedi dedi ama durumu kötüleşmiş. Saat 8'de telefon etmişler. Saate baktım, 12'yi geçmişti. Kararsızlığı 4 saattir devam ediyordu demek. İstersen birlikte gideriz dedim. Beni onun için çağırdığından habersizmişim gibi. Nejat bilmediğim bir nedenden başını iki yana salladı. Tek başıma gitmeye utandım. Anlıyordum, başını sarsan utancıydı. Ayhan'ın haberi var mı? Hayır dedi. Sonra yüzünü buruşturmaya çalıştı ama başaramadı. Yüzündeki kasları kımıldatacak gücü yokmuş gibiydi. Dudaklarının yanında birkaç kısa çizgi oluştu o kadar. Gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Yıllardır bir kere bile ablasını ziyaret etmedi. Zaten göz altında, salmadılar. Çıkmadan önce kafamızı toplamak için birer fincan koyu kahve içtik. Nejat Ayla'yı ararken ben tuvalete gittim. Nejat arabayı alalım dedi ama onu taksiyle gitmeye ikna ettim. Nejat'ın huzur evi dediği Etiler'de 3 katlı bir villaydı. Taksiden inip bahçe kapısındaki zili çalınca beyazlar giymiş ama pek hemşireye benzemeyen bir kadın açtı kapıyı. Kadın çorba içer gibi sesli bir şekilde sakız çiğniyordu. Bütün kabalığı ağzında toplanmıştı. Nejat'ı sinirlendiren kadının aptalca sorularından çok bu oldu sanırım. Sonunda kadını Nejat'ın ölmekte olan karısı için geldiğimize ikna ettik. Nejat üst kata Beyhan'ın can çekiştiği odaya çıktı. Ben alt katta kapısında danışman yazılı dar penceresiz bir yerde beklemeye koyuldum. 15 dakika sonra bir doktor geldi. Hala sakız çiğneyen kadın onu üst kata Nejat'ın yanına götürdü. Yarım saat kadar daha bekledim. Gelen giden olmayınca ben de üst kata çıktım. Boşuna çıkmışım. Nejat aşağıya iniyordu. Birlikte indik. Kendinde değil dedi. Sonra Beyhan'ın yıllardır kimseyi tanımadığını hatırlayıp zaten gözleri kapalı diyerek sözlerini tamamladı. Beyhan bu gece ölmeyecekti. Doktor öyle demişti. Yeniden taksiye binip ajansa döndük. İkimiz de eve gitmek istemiyorduk. Nejat artık içmeyelim deyince yürüye yürüye Galatasaray'a çıktık. Üşümüştük. Çorba içme teklifine hemen evet dedim. Sarımsak kokan çorbacıda iyice ısınıncaya kadar kalıp 2 tas çorba içtik. Lisedeyken de bazı çarşamba akşamları okuldan kaçtığımızda böyle çorba içerdik. Bunu hatırlayıp gülmeye çalıştık. Ben güldüm, Nejat da gülümsüyormuş gibi yaptı. Ama çorba direncini aşındırmış, anıları da incelen yerden kırmıştı. Tası yarılamışken ağlamaya başladı. Beyhan'la Yıldız Parkı'na gittiğimiz o günü hatırlıyor musun? Sesi dinleyeni de ıslatıyordu. Hatırlamıyordum ama hatırlıyormuşum gibi başımı salladım. O gün tanışmıştınız. O günü yani Beyhan'la tanışmamızı çok iyi hatırlıyormuşum gibi gülümsedim. Oysa hatırladım Beyhan'ın hep karşısındakini dilsiz olduğuna inandıracak kadar derin bir sessizliğin içinde olduğuydu. Yüzünü bile unutmuştum. Kişiliksiz olduğunu hatırladığım çizgileri kalın bir sisin ardında kalmıştı. Hem ben de Ayhan gibi yıllardır görmemiştim Beyhan'ı. Nikaha gelmiş miydin? Gitmemiştim ama Nejat hala ağlıyordu. Öyle hıçkıra hıçkıra değil, onun gibi yorgun birine yakışan yumuşaklıkta, usul usul. Onu hayal kırıklığına uğratamazdım. Geldim dedim, geçmişi hatırlatan bir sesle oradaydım. Sonra çoğu zaman önümdeki boş çorba kasesine bakarak Nejat'ın katılmadığım ama oradaydım dediğim nikahını, Beyhan'la birlikte yaptıkları ilk seyahati, ajansın adını bulmak için bir hafta geceli gündüzlü nasıl uzun uzun konuştuklarını anlatmasını dinledim. Aslında Beyhan'ın değil bir hafta bir saat bile konuşabileceğine inanmıyordum. Ama karşı çıkmadan sessizce bekledim. En yakın arkadaşım ağlıyordu ve gözyaşları onu haklı kılıyordu. Ardından en iyi arkadaşım hala sevdiğini gizleyemediği karısının başkalarından gizlediği iç dünyasını anlattı. Bilmediğim Beyhan'ı, Beyhan'ın çocukları, bu arada olmayan çocuğunu ne kadar sevdiğinden söz etti. Bosna'da savaş patladığında Beyhan Saraybosna'ya gitmek için epeyce mücadele etmişti Nejat'la. Çocuklar için, Nejat hayır olmaz demişti. Saraybosna o sırada en çok tavuğa benziyordu. Durmadan yetim yumurtluyordu çünkü. Sonra bir gün Beyhan televizyonda bombalanan bir yetimhane ile ilgili o haberi görmüştü. Kör bir topal mermisiyle vurulan yetimhane, doğum gününde yaramaz 30 çocuğun dağıttığı bir odayı andırıyordu. Ya da parçalanmış bebek bedenleriyle dolu bir oyuncakçıyı. Nejat nedense oyuncakçıyı düşünmüştü filmi gördüğünde. Beyhan işte o anda kamera tam küçük bedenlerin üstünde dolaşırken Nejat'a dönüp istemiyorum demiş ve gözlerini derin bir uykuyla buluşacağı karanlığa çevirmişti. İstemediği neydi? Saraybosna'ya gitmek mi yoksa bebeklerin parçalandığı bu dünyada yaşamak mı? Soramamıştı çünkü Beyhan bir daha hiç konuşmamıştı. Nejat bunları anlattıktan sonra biraz daha ağladı. Ona eşlik etmeye çalıştım ama başaramadım. Ben Saraybosna'daki o olayın filmini görmemiştim. Belki bu yüzden, belki de çocukları Beyhan kadar sevmediğimden. Dörde doğru ayrıldık, hava buz gibiydi. Biraz bekledikten sonra bir taksi bulup eve döndüm. Zinet'in öldüğünü yine söyleyememiştim ona. Kedi ortalıkta yoktu ama Faruk'un notu telesekreterde beni bekliyordu. Ertesi gün öğleden sonra saat 3'te Faruk'la bıraktığı mesajda söylediği yerde buluştuk. Küçük bir araba önümde durdu. Açılan kapıdan binip arka koltuğa oturunca Faruk'un yanında buldum kendimi. Arabayı daha önce hiç görmediğim silik biri kullanıyordu. Arnavutköy'e kadar konuşmadık. Orada bir lokantanın önünde durduk ve binanın ikinci katına çıktık. Deniz tarafındaki geniş bir odada üniformalı biri bizi bekliyordu. Ama adam ne polisti ne de asker. Geldik dedi Faruk içeriye girer girmez. Adam ayağa kalkıp sanki misafirliğe gelmişiz gibi gülümsedi. Ama yüzü öylesine karanlıktı ki güldüğünde ağladığı da sanılabilirdi. Koyu, geçirimsiz biri. Bakıldığında kişiliğiyle ilgili hiçbir izlenim edinilemeyen tiplerden birisiyle karşı karşıyaydık. Biraz beklemeniz gerekecek. Oturup bekledik. Faruk 20 dakika boyunca yine hiç konuşmadı. Ortalıkta bulunan gazetelere baktı. Çete başlıklarına küçümseyerek güldüğünü fark ediyordum. Adam ise önündeki saate benzer şeylerle meşguldü. İşini otopsi yapan biri gibi sürdürüyordu. Dikkatli, meraklı, yansız, biraz da sıkıntılı. Ben de sessizce bekledim. Adam yarım saat sonra ayağa kalkıp işte dedi. Elinde bana uzattığı küçük pile benzer bir şey vardı. Faruk'a baktım, başını eğdi. Adamın elindekini almak için uzandım. Ama adam oyun oynuyormuş gibi elini aniden geri çekti. Çok basit, bak böyle. Elindeki şeyin bir tarafı mıknatıslıydı. Yani metal bir yüzey bulmalısın. Çok ellenilmeyen bir şey olmalı. Bir yandan konuşuyor, bir yandan da anlattıklarını anlayıp anlamadığımı ölçmek isteyen notu kıt bir öğretmen gibi gözlerimin içine bakıyordu. Çok basit diye yineledi. Önemli olan uygun metal bir şey bulmak, anladın mı? Evet dedim ve uzattığı mikrofonu alıp cebime koydum. Unutma, metal bir şey. Adamın aslıymışım gibi sürekli sen diye hitap etmesi sinirlerimi germişti. Faruk'la aşağıya indik. En alt basamakta kolumdan tutarak ne yapacağımı kesinleştirdi. Onu 24 saat dinlemek istiyoruz. Salona yerleştir. Çoğu zaman orada. Arabaya gitmek yerine lokantaya girdik. Burnum yemek kokularını alınca birden uzun zamandır doğru dürüst bir şey yemediğimi fark ettim. Yemeğin ortasında doymanın henüz yarısındayken Faruk'a baktım. Önündekileri tadını almadan yiyordu. Yeme zevki, giyinme zevki, hiçbir zevki yoktu. Onun gibi adamlara özgü, yıkım zevkinden bile yoksun olduğuna iddiaya girebilirdim. Bu haliyle dünyevi hazlardan el çekmiş birine benziyordu. Kim bilir, belki de hazla hiç tanışmamıştı. Faruk düşüncelerimden haberdarmış gibi tam o sırada sordu. Sakal mı bırakıyorsun? Elimi yüzüme götürdüm. Bilmiyorum dedim, henüz karar vermedim. Konuşmayı kısa aralıklarla sürdürdük. Yüzünde damlayan asidin bıraktığı gibi daire şeklinde kahverengi 3 leke oluşmuştu. Hiç vitamin almıyor olmalıydı. Faruk'unkini bırakıp kendi yüzüme döndüm. Sence yüzüm değişti mi? Faruk yan gözle bakıp omuzlarını silkti. Sakalların hepsi siyah değil. Bu kez Veysel'i sormamıştı. Nazan'a gitmeye karar verdim. Kalkarken derin bir soluk alıp onu rahatsız edecek haberi söyledim. Al. Faruk elimdeki küçük mikrofona bakmadı. İşi gözlerimdeydi. Bunu yapmak istemiyorum. Faruk bir süre kararsız bekledi. Sonra uzanıp pile benzeyen nesneyi elimden aldı. Bunu onlara anlatmak çok zor olur. Başımı salladım. Bu benden çok onun için zor olacaktı. Çünkü ben o ince adamın gözünde Faruk'un adamıydım. Faruk mikrofonu cebine attı. O alçak, sen yardım etsen de etmesen de ölecek. Kendisi de biliyor bunu. Yine de yardım etmeyeceğim dedim. Neden? Karısını becerdiğin için suçluluk mu duyuyorsun? Hayır dememe fırsat vermeden devam etti. Seni sempatizan diye sınıflandıracaklar. Bu... Gözlerini benimkilerden sanki daha uzun bakarsa sempatizanlık bulaşacakmış gibi kaçırdı. Benim için bile tehlikeli bir durum sayılır. Hesap ödemeden kalktık ve ben de neden ödemediğimizi merak etmedim. Faruk'un yanındayken her şey olağan geliyordu çünkü. Sessizlik arabada da sürdü. Bebekte inmek istediğimi söyledim. İnerken Faruk kolumu tutup bana doğru eğildi. Sesini iyice alçaltmıştı. Anlaşılan söylediklerini şoförün duymasını istemiyordu. Git, bir süre düşün. Ben şimdilik bir şey demeyeceğim. Kendini inandırmak istiyordu. Farz et hastalandın ya da adam seni görmek istemedi. Olamaz mı? Olabilir ya da olamaz demeden arabadan indim. Ama ter ensemden belime varmıştı bile. Sırtım buz kesiyordu. Pardesümün yakasını kaldırdım ve geçen ilk taksiyi durdurdum. Nazan'ın parıltısı beni ısıtabilirdi. Nazan büroda yoktu. Müşteri ziyareti için çıkmıştı. Sekreteri belki yarım saate döner deyince bürosunda beklerim dedim. Çay ya da kahve? Bir şey istemedim. Kızın üstünde Nazan'ı hatırlatan şık bir takım vardı. Kendimi arkası yüksek koltuklardan birine bırakıp Nazan gelinceye kadar kestirmek niyetiyle gözlerimi kapadım. Hemen uyumuşum. Rüyada gördüğümü hatırlıyorum. İçinde yine kedi vardı ama uyandığımda bundan başka hiçbir şey kalmamıştı belleğimde. 23. ayrımın sonu. Sayfa 315.